Ayrım 9. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 82. Böylece daha sonraki haftalarda tüm akşamüstlerini ve çoğu kez akşamlarını da Kekesfalvaların evinde geçirmeye başladım. Kısa bir süre sonra ise bu dost sohbetleri bir alışkanlık, aynı zamanda tehlikeli bir şımarıklık halini aldı. Ama benim gibi İlk gençlik yıllarından itibaren askeriyenin kucağına atılmış genç bir delikanlı için soğuk kışla odaları ve sigara dumanından durulamayan kafe köşelerinden sonra hiç ummadığı bir anda bir ev, sıcak, sevgi dolu bir yuva bulmuş olmanın çekiciliği bambaşkaydı. Akşam iş biter bitmez 4.30 ya da 5'te doğruca Kekesfalvaların evine gidiyordum. Her defasında uşak sanki büyülü bir gözetleme deliğinden geldiğimi görmüşçesine daha elim neredeyse tokmağa değmeden neşeli bir tavırla kapıyı açıyordu. Herkes sevgi dolu, samimi tavırlarıyla beni ailenin bir bireyi gibi gördüklerini belli ediyor, isteklerim, zaaflarım öncelikle karşılanmaya çalışılıyordu. En sevdiğim sigara markaları benim için hazır bulunduruluyordu. Bir önceki ziyaretimde okumayı düşündüğümü söylediğim herhangi bir kitabı bir sonraki ziyaretimde tamamen tesadüfmüşçesine sayfaları özenle açılmış bir halde salondaki sehpanın üstünde buluyordum. Edith'in kanepesinin tam karşısındaki rahat koltuk ise benim yerim olarak belirlenmişti. Gerçi bunlar küçük ayrıntılar, ufak jestlerdi. Ama yabancı bir ortamı rahatlatmaya, ısıtmaya, kendimi evinde gibi hissetmemi sağlamaya yetiyordu. Burada arkadaşlarımın arasında olduğundan çok daha huzurluydum. Hoşça vakit geçiriyor, içimden geldiği gibi konuşuyor, şakalar yapıyordum. Yaşamımda ilk kez her tür bağlılığın ruhun asıl güçlerini engellediğini, insanın gerçek kişiliğinin ancak özgür olduğu zaman ortaya çıktığını anlıyordum. Aslında her gün o iki kızla buluşmak istememin çok daha farklı, kendime bile itiraf etmediğim çok daha gizemli bir nedeni daha vardı. Askeri okula verildiğimden bu yana, yani yaklaşık 10-15 yıldır yalnızca erkeklerden oluşan, erkeklere özgü ve erkeklere ait bir çevrede yaşıyordum. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha, askeri akademinin yatakhanesinde, manevra alanındaki çadırlarda, kantinlerde, yemekte, yolda, sınıfta, manejde, her zaman ve her yerde, çevremde hep erkek kokusu alıyordum. Önce bıyığı terlememiş erkek çocuklar, sonra delikanlılar. Ama hep erkekler, erkekler. Onların enerjik hareketlerine, sert, gürültülü yürüyüşlerine, gırtlaktan gelen kalın seslerine, tütün kokmalarına, kabalıklarına, hatta ahlaksızlıklarına alışmıştım. Gerçi arkadaşlarımdan bazılarına içten bir sevgi duyuyordum. Onların da aynı içtenliğe sahip olduklarını biliyordum. Ama yine de bu atmosferde eksik olan bir şeyler vardı. Sanki yeterince oksijen yoktu orada. Heyecan verici, canlandırıcı, harekete geçirici güçler eksikti. Nasıl ki askeri bandonun yaptığı müzik, canlı, ritmik temposuna rağmen kemanların tatlı, yumuşak sesinin eksikliğinin hissedildiği, madeni tınılar veren aletlerce çalınan tek düze, soğuk bir müzik olarak algılanıyorsa, arkadaşlarımızla geçirdiğimiz en iyi zamanlar bile kadınların varlığının ya da sıcak nefeslerinin hissedildiği topluluklardaki o çekici şiirsellikten uzak kalıyordu. Daha 14 yaşında olduğumuz, sıkıca iliklediğimiz üniformalarımızla şehirde ikili gruplar halinde dolaştığımız zamanlarda bile kızlarla flört eden ya da rahatça sohbet edilebilen gençlere rastladığımızda yaşıtlarımıza her gün yolda, arabada, trende ya da dans salonunda doğal olarak sunulan bazı duyguların bizlerden askeri eğitimle zorla uzak tutulduğunu hissederdik. Biz tecrit edilmişler, prangaya vurulmuşlar, kısa etekli bu perilere masal kahramanları olarak bakar, onlarla bir kez olsun konuşmayı ulaşılamaz bir düş olarak görürdük. Bu tür sıkıntılardan, ezikliklerden kurtulmak hiç de kolay değil. Daha sonra çeşitli tipte kadınlarla yaşadığımız kısa süreli, çoğunlukla ucuz maceraların hiçbiri bu duygusal delikanlılık düşlerinin yerini dolduramazdı. Topluluk içinde genç bir kıza her rastlayışımda, o zamana kadar yaklaşık bir düzine kadar değişik kadınla yatmış olmama rağmen, yaptığım beceriksizlikler ve kırdığım potlar, rahat ve doğal bir davranış modelinin, yılların yoksunluğunun etkisiyle benim için ebediyen olanaksız ve düzeltilemez olduğunu gösteriyordu. Ve işte şimdi birdenbire delikanlılık yıllarından kalma bastırılmış bir arzu, kaba, bıyıklı erkek arkadaşlarla kurulan dostluklar yerine genç kızlarla samimi dostluklar kurma arzusu tam anlamıyla gerçekleşmişti. Her akşamüstü iki genç kızın arasına sepette kuluçkaya yatmış bir tavuk gibi çöküyor, seslerindeki dişilik, okşayıcı ton bende başka türlü ifade edilmesi olanaksız bedensel bir hoşnutluk duygusu uyandırıyordu. Yaşamımda ilk olarak genç kızlar karşısında ürkek olmamanın verdiği olağanüstü mutluluğu hissediyordum. Normalde farklı cinsiyetten gençlerin uzun süreli beraberliklerinde doğal olan karşı konulamaz bir elektriklenmenin özel nedenlerle olanaksız olması da bu beraberliğin verdiği mutluluğu arttırıyordu. Genelde loş ışıkta baş başa kalma durumlarını tehlikeli kılan baştan çıkarıcı etkenler bizim saatlerce süren sohbetlerimiz için söz konusu bile değildi. Aslında tabii açık yüreklilikte itiraf etmeliyim ki Ilona'nın öpülesi dolgun dudakları, yumuşak etli kolları, kıvrak, şehvetli hareketlerinin çekiciliğinden genç bir erkek olarak heyecanlanıyordum. Gülümseyen simsiyah gözleri olan bu sıcak, yumuşak dişi yaratığı kendime çekip doya doya öpmemek için ellerimi zor tuttuğum bile oluyordu. Ancak Ilona bana daha arkadaşlığımızın ilk günlerinde 2 yıldır Bexkeret'te bir noter katibiyle nişanlı olduğunu, onunla evlenmek için Edith'in iyileşmesini ya da durumunda bir düzelme olmasını beklediğini, o zamana kadar dayandığı takdirde Kekesfalva'nın ona zengin bir çeyiz sözü verdiğini anlatmıştı. Ayrıca tekerlekli sandalyeye bağlı arkadaşımızın arkasından iş çevirip arada gerçek bir aşk olmamasına rağmen kaçamak öpüşmelere, okşamalara kalkışmak bir çeşit çıkarcılık, adilik olmaz mıydı? Açıkçası başlangıçta Ilona'ya duyduğum ilgi, tutkulu heyecan yerini bir başka şekilde olsa da zavallı sakat kıza bırakmıştı. Çünkü duyguların gizemli kimyası bir hastaya duyulan acıma duygusu ile şefkat duygusunu fark ettirmeden zorunlu olarak birbirine bağlıyordu. Bu felçli kızın yanında oturmak, ince, huzursuz dudaklarının hafif bir gülümsemeyle aralandığını görmek, bazen fazla heyecanlanmanın etkisiyle irkildiğinde yalnızca elimi elinin üstüne koymamla sakinleşmesini seyretmek, üstelik bundan dolayı minnet duyan gri bakışları fark etmek, bu zavallı savunmasız kızla küçük duygusallıklara dayalı ruhsal bir arkadaşlık kurmak, beni başka bir kızla yaşanacak en tutkulu ilişkiden daha çok mutlu ediyordu. Ayrıca bu küçük titreşimler sayesinde son birkaç günde nelerin farkına varmamıştım ki, bana tamamen yabancı olan, o güne dek hiç farkına varmadığım kadar hassas duyguların coğrafyasını keşfediyordum. Tamamen yabancı, hassas duyguların coğrafyası ama tabii bir o kadar da tehlikeli. Tabii tüm çabalar boşunaydı. Sağlıklı biriyle sağlam birinin, özgür biriyle bir mahkumun ilişkilerinin uzun vadede rayında gitmesi olanaksızdı. Şanssızlık insanı alıngan, sürekli acı ise adaletsiz kılar. Nasıl ki borç verenle alan arasında daima üzücü bir taraf olur ve birinin verici, ötekinin ise alıcı rolünün gereğini yapması gerekirse, hasta da kendisine gösterilen ilgiye, yakınlığa karşı gizli bir kızgınlığı, isyanı içinde taşır. Aynı şekilde bu durumda da kabul edilebilir sınırı aşmamak için sürekli tetikte olmak gerekliydi. Gösterilecek yakınlığın zaten yaralı kızı daha da yaralamaması için çok tedbirli olunmalıydı. Bir yandan herkesin ona prenses gibi davranmasını, çocuk gibi özen göstermesini isteyecek kadar şımarık, öte yandan bu ilginin ona zavallılığını anımsatması nedeniyle her tür yakınlığı reddedecek kadar öfkeli olabiliyordu. Kitabını ve çay fincanını almakta zorlanmaması için sehpayı yanına itecek olsanız birden öfke saçan gözlerle haykırabiliyordu. Ne yani? İstediğim bir şeyi kendim alamam mı sanıyorsunuz? Kafese kapatılmış bir hayvanın bazen hiçbir neden yokken onu hep seven bakıcısına saldırması gibi arada sırada anlaşılmaz bir öfkeyle kendisinden zavallı bir sakat olarak bahsederek birden ani bir atakla neşeli ortamı dağıtıyordu. Bu gergin anlarda agresif davranışlarına karşı insafsızca bir davranış sergilememek için gerçekten büyük güç harcamak gerekiyordu. Ama benim bu gücü kendimde sürekli bulabiliyor olmam beni bile şaşırtıyordu. İnsan bir şeyin farkına vardığında gizemli bir biçimde bunu başka farkındalıklar da izliyor. Dünyevi bir acının tek bir biçimini bile gerçekten içinde duyumsayabilen biri, edindiği bu gizemli bilgi sayesinde kendisine en yabancı ve görünüşte en anlamsız acıları bile anlamaya başlıyordu. Dolayısıyla Edith'in isyanlarına aldırıp beni yanıltmasına şans tanımıyordum. Aksine krizleri ne denli haksız ve acı verici ise bunlar benim için o denli sarsıcı oluyordu. Babası ve Ilona'nın hatta bütün ev ahalisinin gelişimden niçin bu kadar mutlu olduklarını çok iyi anlıyordum. Uzun süreli bir acı yalnızca hastayı değil, ötekilerinin acıma duygularını da yoruyordu. Yoğun duygular sonsuza dek süremezdi. Babasının ve Ilona'nın bu zavallı sabırsızın ızdırabını tüm benliklerinde duydukları muhakkaktı. Ama olanları kabullenmiş, acıdan yorgun düşmüş bir halleri vardı. Hastayı hasta olarak görüyor, sakatlık gerçeğini yalnızca bir gerçek olarak kabulleniyor, her defasında başlarını önlerine eğip bu sinir krizlerinin geçmesini bekliyorlardı. Ama onlar artık Edith'in her krizinde benim gibi korkmuyorlardı. Bense onun her yeni acısıyla yeniden sarsılıyordum. Dolayısıyla kısa bir süre sonra onun davranışlarında ölçüyü kaçırmaktan utandığı tek kişi ben oldum. En yoğun sinir krizine girdiği anda uyarı niteliğindeki "Ama sevgili Fräulein Edith" gibi bir uyarım bile hemen sakinleşmesine yetiyordu. Hafifçe kızarıyor ve bakışlarından bile bacakları engellemese o an kaçıp gitmeyi yeğleyeceği anlaşılıyordu. Ve her vedalaşmamızda adeta yalvaran bir sesle "Ama Teğmen, yarın tekrar geleceksiniz değil mi? Bugün yaptığım saçmalıklardan, aptalca sözlerimden dolayı bana kızmadınız değil mi?" diye soruyordu. İşte böyle anlarda içten bir acıma duygusundan başka verecek hiçbir şeyi olmayan benim gibi birinin başkaları üzerinde böylesine etkili bir gücü olması bana bir bilmece gibi görünüyor ve çok şaşırıyordum. Gençliğin anlamı her öğrenilenden coşku duyup yeni keşiflere doyamamasıdır. Başkalarının acılarını paylaşmamın yalnızca beni heyecanlandıran bir güç olmakla kalmayıp, benim dışımdakiler üzerinde de olumlu bir etki yaptığını saptamak bende büyük bir değişime yol açmıştı. Bu yeni acıyı paylaşma yeteneğinin ilk kez benliğime girmesine izin verdiğimde sanki kanıma bir mikrop yerleşmiş ve kanımı kaynatmış, daha kırmızı, daha hızlı, daha şiddetli ve daha akışkan bir hale getirmişti. O zamana kadar kendi içine dönük, çevreyle ilgisiz, karanlık bir dünyada nasıl yaşamış olduğumu anlamıyordum. Daha önce hiç umursamadığım yüzlerce konuyla ilgileniyor, onlara heyecanlanıyordum. Yabancı birinin acısını bir kez görmem sanki gözlerimi yeni bir bilinçle keskinleştirmiş, çevremdeki ilgilenilecek, beğenilecek, üzülecek şeyleri görebilmemi sağlamıştı. Dünya cadde cadde, oda oda acılarla, en büyük yoksunluklarla dolu olduğuna göre benim günlerimde heyecan ve gerginlikle geçiyordu. Örneğin yeni bir atı eğitirken eskisi gibi zorluk çıkarması durumunda sağrısına şiddetle vuramıyor, onun çekeceği acıyı hissederek suçluluk duyuyor ve bu acıyı tenimde duyuyordum. Ya da öfkeli bir insan olan yüzbaşı atını kötü eğerlediği için karşısında iki eli yanında hazır olda duran zavallı bir süvarinin suratına yumruğunu indirdiğinde ellerimin kasılmasını engelleyemiyordum. Çevredeki öteki askerler aptalca bakınıp gülüyorken utançtan gözlerini kapayan zavallının kirpiklerindeki yaşları yalnızca ben fark ediyordum. Subay gazinosunda yapılan başkalarının beceriksizliklerini anlatan şakalara da katlanamıyordum. Bu zavallı, savunmasız kızcağızın güçsüzlüğünden kaynaklanan çaresizlik karşısındaki acısını hissettiğimden beri her tür acımasızlıktan, şiddetten nefret ediyor, savunmasızın yanında yer almak istiyordum. Bir rastlantı sonucu gözlerime acımanın sıcak gözyaşları düştüğünden beri daha önce gözümden kaçmış sayısız küçük ayrıntıyı, nedenli önemsiz boş olurlarsa olsunlar görüyor, bunların her birine heyecan ve ilgi duyuyordum. Örneğin, her zaman sigara aldığım tütüncümün uzatılan paraları görmek için onları yuvarlak gözlüğüne çok fazla yaklaştırdığını görmüş, yaşlı adamın katarakt olabileceği endişesine kapılmıştım. Hemen ertesi sabah onunla bu konuyu konuşmalı ve belki de alay başhekimi Goldbaum'dan onu muayene etmesini rica etmeliydim. Ayrıca örneğin gönüllü askerler grubunun kızıl saçlı küçük K'yı son zamanlarda aşağıladıklarını fark etmiştim. Gazetelerde zavallı çocuk bu konuda ne yapabilirdi ki? Amcasının bir dolandırıcılık olayına karıştığı için tutuklanarak hapse atıldığı yazılmıştı. Manejde özellikle yanına oturmuş, onunla uzun boylu bir konuşma yapmıştım. Çocuğun minnettar bakışlarından başkalarına ne derece basit ve haksız davrandıklarını göstermek için özellikle böyle davrandığımı anladığını hissediyordum. Ya da albay benim bölümden bir askere acımasızca 4 saatlik pranga cezası verdiğinde dinlenmesi için o askere fırsat veriyordum. Her gün yeni ve farklı deneylerle bu yeni hevesi yaşıyordum ve kendi kendime hep aynı şeyi söylüyordum. Bundan böyle herkese elinden geldiğince yardım etmelisin. Herkese. Artık kayıtsızlık, tembellik yok. Fedakarlık ederek yüksel. Başkalarının kaderiyle hemhal olarak her acıyı paylaşarak ruhunu zenginleştir. Çektiği ızdırapla bana acıma duygusunun büyülü yaratıcılığını öğreten, bilemeden kırdığım o küçük zavallı sakat kıza beni bile şaşırtan bu değişim nedeniyle bütün kalbimle minnettarlık duyuyordum. Ancak aradan çok geçmeden bu romantik duygulardan uyandım. Hem de nasıl? Şöyle oldu. O günde öğleden sonra domino oynamış, uzun süre sohbet etmiş ve öylesine hoş zaman geçirmiştik ki çok geç olduğunu hiç fark etmemiştik. Sonunda saatin 11:30 olduğunu görünce telaşla ayağa kalkıp izin istedim. Kekes Falva beni kapıya kadar geçirirken dışarıdan binlerce arının aynı andaki vızıltısını andıran uğultular, gürültüler duyuluyordu. Sağanak yağmur Kekes Falva'ların çatısını dövüyordu. "Sizi arabayla bıraksınlar," dedi Kekes Falva, beni rahatlatmak isteyerek. İtiraz ederek bunun gereksiz olduğunu söyledim. Şoförün yalnızca benim için gecenin 11:30'unda giyinip garajdan arabayı çıkarması düşüncesi bile bana ağır geliyordu. Yabancılara değer vermeyi ve onlara saygılı davranmayı bu son haftalarda öğrenmiştim. Ancak yine de bu berbat havada kemiklerime kadar ıslanıp ince tabanlı rugan botlarımla şosenin çamurlarına bata çıka yürümek yerine rahat, konforlu bir arabada eve ulaşmanın çekiciliğine kapılarak ev sahibinin önerisini kabul ettim. Yaşlı adam yağmura rağmen beni arabaya kadar geçirip arabanın üzerine örttü. Şoförün motoru çalıştırmasıyla birlikte gök gürültüleri arasında eve doğru yola koyuldum. 9. ayrımın sonu, sayfa 90.